Sokar.
Sohbet Sokar.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Bir salça var abi.
Dr. Jacob.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Nedense bu jingle'ı sonuna kadar dinlemek istedim. Belki daha devam ediyordur. Pek sürprizliydi. Sevgili dinleyenlerimiz, yeni yılın ilk günü bugün. Kimileri der ki yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle devam eder. İnanmayın siz onlara. İster güzel ister biraz nahoş başlamış olsun yeni yıl. Siz hep güzel bakın ileriye. Tadım tuzum yok demeyin. İyilikleri görsün gözleriniz. Sade, samimi, aydınlık, güneşli, neşeli, sevgi dolu, sevinç dolu, kibirden uzak, rengarenk, ışıl ışıl olsun kalbiniz. Dostoyevski, insanlar dertlerini saymaya bayılırlar. Çok azımız mutluluklarını hesap eder, demiş. Dertleri tasaları yiyelim üst üste, gelin mutlulukları hesap edelim birlikte. Hoş gelsin 2024, hoşluklarla gelsin. Bizim gibi. 2024 için biz de bir hoşluk yapalım dedik. Hoş sohbet sokağını hazırladık sizler için. Sizler de hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Bizi arayabilirsiniz. Belki bir iki gün boyunca stüdyoda sesinizi duyamayıp sadece mesajlarınızı okumak durumunda olabilirim. Çünkü büyük bir ihtimalle çarşamba günü yeni stüdyolarına geçecek TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve orada sizin sesinizi bu yayında duyup sohbetimize sizi eşlik ettireceğiz. Instagram hesabımızsa şu anda bastacı alttan uzun çizgi galiba hala. Yok. Hoş sohbet sokağı oldu mu Özlem? Galiba olmuş. Tamam, o da değişmiş. Çünkü bazen biz biten programı yerine diğerini ekliyoruz ve aynı hesap üzerinden devam ediyoruz. Hoş sohbet sokağı da alttan hesap, Instagram hesabımız ve www.turkiyenesesradyosu.com adresinden ve elbette TRT Dinle mobil uygulamasından bizi kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım, güzel bir şarkıyla başlayalım. Şarkı yine pek anlamlı. Süperstar'dan dinleyeceksiniz. Yeniden başlasın.
Nedir bu gördüğüm, tanrım rüya olsa? Toplanmış her şey gidiyor mu? Otur yanıma, dinle sözlerimi. Sorsana kalbine, beni sevmedi mi? Bilmeden kurdumsa bütün suçu bende mi? Başla sevgilim, sen affet beni. Yeniden başlasın aşk ateşim. Eşyalar gözlerimde yaşlar, inanmam
yeniden başlayınca adettendir bir yılı bitirip yeniden başlayınca şöyle eski yılı güzelce bir silkeleriz, neler olmuş bitmiş diye bir hatırlarız ve adet yerini bulsun istiyoruz biz de bugün Hoş Sohbet Sokağı'nda. Şöyle bir baktığımızda 2023 yılına aslında felaketler, savaşlar, acılar damga vurdu ama en büyük gururu, coşkuyu da bu yıl yaşadık galiba ülkemizde. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık biz milletçe. Evet, bu gururdan da bahsedeceğiz. 29 Ekim 2023 günü Atatürk'ümüzün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de bir rekora imza atıldı ve Anıtkabir'in 1.182.425 kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. Peki bilmiyoruz bu sayıya kucaklarda taşınan çocuklar ya da arabalardaki bebekler de dahil mi, ama binlerce kişinin yoğunluktan dolayı içeri giremediğine biz şahit olduk gözlerimizle. Cumhuriyet'in 100. yılı için birçok marş bestelendi ama dillerde en fazla yer eden de evet Norm Ender'in parlası oldu. Tam da düşündüğünüz gibi. Böyle başlayacağız tabii ki. Cumhuriyet'le başlayacak Hoş Sohbet Sokağı. Çok tatlı bir konuğumuz var. Gazeteci, Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oya Hanım.
Hoş bulduk.
Ve bu konumuzu evet konuşacağız ama bir taraftan da bizim çok şirin bir köşemiz var. Tuhafiye bölümünde de biz Elif Berna Kutlata'yı ağırlayacağız. Dil ve iletişim uzmanı, siz hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, her ikinizin de yeni yılın her şeyden önce kutluyorum. Dileriz ki geçen yıldan daha iyi bir yıl olsun diye umalım biz.
Savaşların, felaketlerin olmadığı,
evet,
huzurlu, sağlıklı, mutlu yaşadığımız bir yıl olsun inşallah.
İnşallah.
Hem dünya içinde, bölgemiz içinde, ülkemiz içinde, evet, bu dileklerle programımıza başlamış olalım.
Evet Oya Hanım, siz bir gazetecisiniz ve gerçekten hani her şeyi, her gelişmeyi yakından takip eden bir kişisiniz. Şimdi şu 100. yılla ilgili az evvel söylediklerim,
çok
size katılıyor musunuz?
Katılıyorum, gurur vericiydi. Ben de Anıtkabir'deydim. Gerçekten o sayının çok çok üstündeydi. Kucaklarda taşınan bebeklerle kuyruklar oldu. Gece yarısına kadar herkes o coşkuya ortak oldu. Ben de bir Ankaralı olarak oradaydım. O kutlamaları kaçırmadım ama şunun altını çizmek lazım. Ta 2022 yılından beri, 2020'den beri Ankara aslında hazırlanıyordu 100. yıl kutlamalarını. Hep biz hep birlikte hazırlandık ama devlet de hazırlanıyordu. İletişim Başkanlığı bir program ve bir kanun çerçevesinde bu kutlamaları yaptı. Ben önümdeki notlara bakmak istiyorum. 58 Tabii. kurum 100. yılla ilgili olarak 24 binin üzerinde proje gerçekleştirdi. Senin söylediğin gibi parla gerçekten dillerde şarkı oldu. Herkes marş gibi değil, sanki bir şarkı gibi. Evet. Parlayın mırıldandı, evet, ama bunun ötesinde de bir resmi yarışma da yapıldı. Ondan da ben bahsetmek istiyorum. Mesela 400 beste katıldı. Yine bir 100. yıl marşı, İlker Kömürcü'nün marşı seçildi. O da büyük beğeni kazandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası her yerde çaldı. Ama bu konu başlığının altında belki de kutlamaları ayrı bir başlık atmak gerekiyor. Ankara'da ve ilk defa İstanbul Boğazı'ndaki kutlamalar tek kelimeyle muhteşemdi. Solo Türk'ün ve Türk Yıldızları'nın gösterileri büyük beğeni kazandı ama ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstanbul Boğazı'nda katıldığı ve TCG Anadolu'yla diğer 100 askeri gemimizin ilk defa Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçit yapması gururla hepimizin, vatandaşlarımızın televizyonlardan izlediği, sonrasındaki yine drone ve havai fişek gösterileri tek kelimeyle muhteşem.
Ben Kutlata, siz gidebildiniz mi Anıtkabir'e?
Evet, ben de bir Ankaralı olarak Anıtkabir'deydim ama
sizin gözlemleriniz neydi o güne dair?
Sizin söylediğiniz gibi herhalde çocuklar ve bebekler sayı daha
çok
yüksek çıkabilirdi.
Evet.
Biz gittiğimizde bir süre katılamadık, içeriye giremedik, çok kalabalıktı.
Kuyruklar
bir izdiham vardı gerçekten. O kuyrukta beklerken rakamı tam tabii bilemem ama 50'den fazla bebek sevdiğimizi söyleyebilirim arabalarında.
Peki,
çok eğlenceli, neşeli bir topluluktu
siz
aslında.
Siz iletişim uzmanısınız, şunu da merak ediyorum ben. Hani biz hep çocuklarımızı da götürelim, bebek dahi olsa götürelim Atatürk'e. Bu tutkumuz neden?
İnsan inandığı değerleri bir sonraki kuşağa aktarma güdüsüne sahip bir varlık zaten. Dolayısıyla inandığımız değerleri geleceğe taşıma duygumuzdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bir de evlatlarınızı kendinizden daha iyi görmek istersiniz. Meşhur bir atasözü vardır. Babamdan ileri evladımdan geri kalacağım, çocuğumdan geri kalacağım. İyi bir ebeveynin kuralı diye. Dolayısıyla daha iyiye, daha erken ve daha samimi bir şekilde yaklaşabilmesini istiyoruz aslında. O gün mesela gençler çok fazlaydı. Gürültülü bir topluluktuk aslında. Her yerden çeşitli maçlar, o yanıma söylediği gibi çok farklı maçları dinliyorduk. Ve bunun mutluluğunu, yani bir ortak değeri içinize sinerek ve geleceğe dönük olarak gururla paylaşabilmenin bir verdiği... Biz buradayız ve bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ne güzel, birbirimizden de memnunuz diyebilmenin bir günüydü 29 Ekim. O gururu paylaşabilmek ve geleceğe de ortak bakabilmek çok kıymetli.
Olacaktır bence. Hani 101'de de biz böyle olacağız bence ama.
Şüphesiz.
Bir taraftan da hani evet bu coşkumuz ayrı ama dünya tarihinde de örneğine az rastlanır bir felaket yaşadık biz. Tam dedik ki 2023 başladı. Hop 6 Şubat geldiğinde 2023'te Türkiye'yi öyle bir deprem vurdu ki yüzeye çok yakın bir mesafede 7,7 7,6 büyüklüğünde bir deprem ardarda yaşandı.
Dünya tarihinde görülmemiş.
Evet, depremler o kadar şiddetli ki zaten fay hattı üzerinde 6,5 metreye varan bir kayma görüldü. Ve Pazarcık ve Elbistan depremleri de asrın felaketi olarak literatüre girdi. Bu 10 ilde depremden bahsedebiliriz, 10 ilin etkilendiğinden bahsedebiliriz. Ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye'de deprem bölgesinin yaralarını sarmaya hala çalışıyoruz. Sizin izlenimleriniz nelerdi?
Ben şunu söylemek istiyorum. Maalesef bu depremlerde 50 binden fazla insanımızı biz kaybettik. 120 bine yakın vatandaşımız yaralı kurtuldu. İlk andan itibaren depremde ölen tüm vatandaşlarımıza tekrar ben buradan Allah'tan rahmet, bütün milletimize, başta yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımızdalar, dualarımızı gönderiyoruz. Bence bu depremde tam yeni yılı kutlamış, işte yeni umutlar vesaire, Türkiye 2023'e ve 100. yıl coşkusuna hazırlanırken büyük bir felaket oldu, büyük bir umutsuzluk oldu ama ben şununla da gurur duyuyorum. Depremin olduğu ilk andan itibaren vatandaşlarımız gerçekten bölgeden, biz de elimizden geldiğince tırlar, kamyonlar, çünkü iletişim kesildi, yollar çöktü. Devletten önce vatandaş, devlet el ele, gönül gönüle diyeceğim ben. Depremzedelerin yardımına koşmaya çalıştık. Oradaki felaketin büyüklüğünü ben kelimelerle, hatta sesim titriyor. Yani
size
bir hatayı, evet, bir hatayı anlatmak yani kelimeler yetmez. Mesela Antep'te belki fazla bir şey yok. Malatya'da görmüyorsunuz. Malatya'da, Antep'te yok fakat şeyde, özellikle Hatay'da, işte Kahramanmaraş'ta, o bölgede inanılmaz derecede yıkımın büyüklüğünü, binaların zaten binlerce bina yıkıldı, binlerce ve ilk günden itibaren vatandaş da devlet de gerçekten 7/24 oradalardı. Depremin yaralarını sarmaya çalıştık.
Ama galiba henüz başarabilmiş değiliz.
Şunu söylemek lazım, yalnız şunu da görmek gerekiyor. Türkiye maalesef hiçbir ülkenin bunu bu kadar kısa süre içerisinde, daha bir yıl bile olmadı, mümkün değil. Çünkü 2 trilyon liralık bir kayıptan bahsediliyor. Tabii. Yıkılan, benim önümde yine rakamlar var. Yani yıkılan yüz binlerce konut var. 850 binmiş. Tam rakama baktım şimdi. Tam doğru rakam vermek istedim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki açıklamış. Deprem konutlarına teslimde 850 bin bağımsız bina zarar görmüş. Sonra devlet ne yaptı? Tabii temel ihtiyaçların karşılanması dışında en önemli konu başlığımız oradaki vatandaşlarımıza, depremden etkilenen vatandaşlarımıza konut, kalıcı konutların teslimiydi. İşte bu konuda da çalışmalar devam ediyor. 200 bin kadar konutun ihalesi yapıldı. Her ay hükümetin yeni planında 2023 sonu Aralık ayı planlanıyordu. 2024'e kadar, ki bu da çok büyük bir rakam, 40-50 bin konutun depremzede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Oradaki yollar için tabii bağlantı açısından, ulaşım açısından inanılmaz harcamalar, yatırımlar yapılıyor. Yeniden özeti...
Yeniden inşa edilmeye çalışılan
özeti, onu söylemeye çalışacağım. 11 il Ben Antep'te de bulundum. Dönem dönem hani bütün oradaki iş adamları, sanayi odaları, büyük şirketler yeniden bunu bir dönüşüm projesi, değişim ve dönüşüm projesi gibi bakıp koyuyorlar. O 11 ilde yeniden biz o 11 ilimizi inşa etmek durumundayız gerçekten. Ki bunun ötesinde sözünüzü kesmek istemiyorum. Bu bence bir fırsat da olmalı. Depreme dayanıksız tüm binalarını Türkiye bu süreçte biz deprem ülkesiyiz. Doğru. Dönüştürmeli. Evet. Kentsel dönüşüm ilme kazanmalı.
Evet. Şimdi Oya Hanım konut dedik de aklıma bir anda şimdi ev meselesi geldi. Yani Türkiye'de yine 2023'te en çok konuşulan konulardan biri. Şimdi dinleyenlerimize biz şunu diyemeyiz. Sohbet Sokağı'nda kiralık, satılık ev yok ne yazık ki bunu söyleyelim ama geçen yıl Türkiye'de en fazla konuşulan konu bu. Konutlar ve fiyatları, kira fiyatları, ev sahibi ve kiracı arasında yaşananlar. Hatta sorunlar. Ara buluculuk gibi bir ara bir çözüm bulundu bu iş için.
Çözüm bulamayınca. Evet. Şimdi olay şöyle. Depremden sonra ortaya çıkan tabii bunu yine depremden başlamak lazım. Hı-hı. Deprem olunca özellikle doğru. O 11 ildeki konutlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir konut talebi oldu. Hı-hı. Zaten Türkiye'deki bina stoku bu kentsel dönüşüm vesaireyle birlikte eskidi. Özellikle büyük kentlerde Ankara, İstanbul bunu bizim çözmemiz gerekiyor. Fakat bu talebe ek olarak bir de fiyat artışlarına paralel olarak konut arzı düşüp konut talebi çok yükselince bunun şöyle bir sonucu oldu. Konut fiyatları ve kira fiyatları maalesef 2022 yılında patladı. 2022'den itibaren almak lazım. 2023'te de biz bunu yaşadık. Ev ve kiralık hem ev satışları hem kiralık konut fiyatları tarihi rekor üzerine rekor kırdı. Şimdi burada ekonomi programına çevirmek sevgili izleyicilerimizi sıkmak istemiyorum ama katlanarak arttı diyeceğim yani.
Doğru.
Buna bir de tabii ki bölgemizdeki hepsi birbiriyle bağlantılı konular, savaşlar ve düzensizlikler ve iç çatışmalar da eklenince yabancıların konut talebi de katlandı ve Türkiye en çok konut talep edilen bölgenin ülkesi haline geldi. Peki bu sorunu biz nasıl çözdük? Şöyle oldu, katlanınca çözmeye çalıştık diye düzenleyeyim. Nasıl çözebiliriz? Uzmanların görüşlerini aktaracağım. Sizin de söylediğiniz gibi şöyle yaptı. Aslında hükümetin de aldığı önemli önlemler oldu. Bu ilanların, bu reklamların, bu fiyat artışlarının çok fahiş olduğu gözlemlendiği için önce bu fahiş sayılabilecek piyasayı çok aşırı yükselttik. Köpük ilanlar olarak tabir edilen ilanlara gerçekten bir çeki düzen verildi. Artık ilan sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girmesi, sadece birinci derece yakınların ilan verebilmesi, fahiş ve gerçek dışı ilanların yayınlanamaması gibi önlemler alındı. İnanın bu ilanlar ve o fahiş fiyat algısını ben etkilediğini düşünüyorum.
Doğru.
Fakat yani enflasyon ve fiyat artışlarına paralel olarak ev fiyatları düştü mü? Tabii ki düşmedi.
Düşmez.
Talep düştü mü? Tabii ki inmedi. Hı-hı. Hükümetin yapabileceği ne var? Uzmanların söylediği yatırım tavsiyesi olmaksızın ben bunları söylüyorum. Onun altını çizmek gerekiyor. Bütün konut uzmanları işte konut üreten şirketlerin CEO'ları, sahipleri işte şunu söylüyorlar. Fiyat artışları ve maliyetler evet hem asgari ücretin artışına, maliyetlerin artışına, dünya bir pandemiden çıktı. Üretimde yaşanan çeşitli daralmaların verdiği negatif üretimsel etkileri paralel olarak sürecek. Ama devlet ne yapabilir? İşte şu yapılabilir dediler. Arsa üretebilir. İndirimli ya da devlet TOKİ kanalıyla evler yapabilir. Vesaire.
Evet. Yapılacak çok şey var hala belki de
aynen.
Değil mi?
Yani yapılabilir yani için. Sonuçta evet. Yeni konut üreterek çözülebileceği düşünüldü.
Tamam. Oya Hanım peki bir taraftan da şu konudan da konuşalım tabii istiyoruz ki. Biz. Sizinle çok sizden aldım o bilgiyi süper hızlı trenle ilgili. Bence evet, çok çarpıcı özellikle Ankara İstanbul arasında seyahati sık olanlara sanki böyle yani, dedirtecek bir
gerçekten
çözüm.
Gerçekten öyle. Yani Ankara ile İstanbul arasındaki süper hızlı tren olacak. Bu tren 350 kilometre
hızla gidecek. Öyle hızlandırılmış falan
hayır,
değil.
Yeni hattı olacak bakanlığımızın açıklaması.
Japonya gibi mi düşüneyim?
Galiba. Ve şu güzelliği olacak. Ankara Kızılay'dan kalkacak. İstanbul Kadıköy'e vatandaşlarımız inebilecekler. Ben 80 dakikada.
Kesinlikle gitmeliyiz.
Yapalım mı böyle bir şey?
Yapılmalı.
Bir çay içer geliriz, evet. Ne olacak?
Evet. 80 dakikada gidip çok geleceğiz. Güzel. 80 bunu dakika. Bekliyoruz. Evet. Özellikle İstanbul'u çok seven Ankaralılar
olarak. Kızılay ve Kadıköy. Önce.
Ankara'da yaşayıp İstanbul'da, evet, çalışabiliriz.
Cazip geliyor açıkçası.
Çok cazip. İnşallah işte kısa sürede, en kısa sürede devreye girer diye ben de heyecanla bekliyorum bu projeyi.
Evet, bir taraftan sevgili dinleyenlerimiz, sizlerin de son derece takdir ettiğini biliyoruz. Biz TRT'nin dijital platformu tabii. Orada da çok güzel diziler var. Bu yıl gerçekten bu yıla damga vuran
7
diziler.
Mayıs'ta biraz gurur duyuyoruz.
Biraz şöyle, onlardan da bahsedelim mi?
Gerçekten yani? Tabii ki. Yani ücretsiz her şeyden önce. Ben reklam gibi olmasın ama.
Tabii uygulaması ücretsiz. Tabii
uygulaması ücretsiz. Vatandaşlarımız Android ve akıllı telefonları bu uygulamayı izleyip indirip ücretsiz olarak, harika, izleyebilirler. İnternet üzerinden inanılmaz güzel dizileri var. Mesela bugünlerde çok popüler ve dünyada da Hür adlı bir dizi var. Hür gözü pek Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının yaşadıklarını, işte oradaki operasyonları vesaire, üstelik bazı bölümlerinde gerçek savaş uçakları, gerçek pilotlar da rol alabiliyor. Hür o nedenle çok ilgi çeken bir dizi. Hı hı. Hür'ün dışında da Altay, Mevlana Celaleddin Rumi gibi çok çok beğenilen dizileri var. Ben TRT'nin bu dijital platformunun çok çok başarılı olacağını eminim. Hı hı. Başarılar da diliyorum. Ben de bir tabii izleyicisiyim. Keyifle izliyorum yani. Daha da iyi olacağına eminim.
Evet, bir taraftan da yine şu konu da aklıma geliyor. Evet, 2023'e damga vuran olaylardan birisi dediğimizde seçimler.
Tabii ki. Evet. Seçimler, onu da unutmamak gerekiyor. Hı hı. Türkiye tarihinde çok çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Ben aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu muhabirliği de yapıyorum. Evet. O iki seçimi de yani takvimde saat saat izledim diyebilirim. İlk defa iki turlu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Gerçekten seçimlerin bu kadar düzenli içerisinde
ciddi bir rekabetin olduğu ve gizli, değil mi?
Ve böyle bir oy pusulası yoktu 2 metreye, evet, yakın. Yani bu da işte demokrasinin güzelliğini, çeşitliliğini gösteriyor. Bir şeyin daha ben altını çizmek istiyorum gerçekten. Türkiye gibi yurt dışındaki vatandaşlarına bulundukları ülkelerde oy kullandıran bir seçim modeli yok. Oradaki yurt dışındaki vatandaşlarımız da başta Almanya üzere gittiler sandıklarda saatlerce sıra bekleyerek.
Yani Amerika'da böyle nerelerden nerelere gittiler.
Hatta seçim sürelerini eyaletler arası gittiler. Tabii. Yüksek Seçim Kurulu Amerika'daki oy verme günlerini, seçim verme uzattı, zamanlarını uzattı karar olarak.
Evet. Ve biz bundan sonraki 5 yıl için Cumhurbaşkanımızı seçmiş olduk.
Seçmiş olduk. İşte şimdi aynı süreç yerel seçimler için izliyor. Vatandaşlarımızın yine ben bu demokrasi şöneline katılacaklarını ve seçimlere katılım oranında %80'nin üstü gibi bir oran olduğunun da altını vurgulamak istiyorum. Ben çünkü bir dolu ülkede artık seçmenler sandığa bile
gitmiyorlar. Evet, o yüzden Türkiye
bizim
bu konuda
ülkemizde
gerçekten
demokrasi şöleni gibi geçti.
Seviyoruz biz.
Seçimler, yerel seçimde de aynı şekilde ben vatandaşlarımızın sandığa gidip ilgi göstereceklerini ve İnşallah. Bu hakları kullanacaklarını
İnşallah.
Düşünüyorum.
İnşallah. Son olarak da size şunu soracağım. Spor konusunda gerçekten bizi gururlandıran, pek çok branşta gururlandıranlar var. Azıcık ondan bahsedelim.
Tabii ki. Tamam. Ya her şeyden önce şimdi spor deyince filenin sultanlarını anmadan geçmeyiz. Yani kesinlikle dünya şampiyonu oldular ve olimpiyat bileti aldılar. Muhteşemler. Gurur duyuyoruz. Jimnastikte, keza basketbolda, her alanda Türk sporcuları, özellikle kadın sporcuları bizi gururlandırdılar. Kendilerinin başarılarının ben 2024'te de daim olmasını istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz onlara.
Ben çok teşekkür ederim.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz ve size iyi bir yıl diliyoruz. Göreviniz çok yoğun ama gelişen haberlerle yine konuk olursunuz bize, tamam mı? Sohbet sokağında.
Ben de
sohbetinize doyamadık o yani.
Sevgili okurlarımız, dinleyicilerimizin tabii ki.
Siz alışkınsınız. Dil
ben
öyle.
Dilim sürçtü, beni affetsin.
Ben de yıllarca izleyici dedim de sonradan dinleyiciye alıştım.
Beni affetsin sevgili dinleyicilerimizin yeni yılını kutlamak istiyorum ben de.
Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Oyan.
Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Onun sesi, ta kendisi, geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elimde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah.
Hey!
Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa.
Onun sesi, ta kendisi, geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elimde bir çiçek.
Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah.
Hey!
Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım.
Tuhafiye Dükkanı. Nedir bilir misiniz? Ya da bilirseniz sever misiniz? Tuhafiye, eski taşra doğumlu çocukların küçük luna parkıdır. Hayalhanesidir. Birbirleriyle yarıştırmaya ne gerek var? Tuhafiye de, hayalhane de aynı şey demeye gelir. Şair yazar Haydar Ergülen böyle anlatıyor Tuhafiye'yi. Hoş Sohbet Sokağı'nın en renkli köşelerinden biri bizim Tuhafiye Dükkanımız. Her şey var dükkanımızda. Aradığınız, aramadığınız, hiç aklınıza gelmeyen şeyler. Ama o rengarenk dünyaya kendimizi kaptırmadan biraz biz tuhafiye hakkında konuşalım istiyoruz. Evet, tuhafiye deyince sizin de aklınıza bazen tuhaflıklar geliyor mu? Elif Berna Kutlu Ata, geliyor mu?
Geliyor, geliyor. Gelmez olur mu? Tuhafiye. O yüzden seçtik.
Peki. Ne demek tuhafiye? Arapçadan mı gelmiş
kelimesi? Evet, tuhaftan geliyor aslında. Tuhaf Arapça tanımlanamayan şey demek, değişik şeyler. Hatta bu yüzden hediye anlamına da gelmiş. Hani bizde de sürpriz gibi.
Evet. Biraz.
Hediye anlamına
zaten
da geliyor.
Zaten iye'yi görünce de biz onun olduğu yer olarak düşünüyoruz.
Evet,
mesela
evet,
nalbur tasiye.
Dolayısıyla tuhafiye de bu tuhaf şeylerin, değişik şeylerin aslında. Hı-hı. Değişik şeylerin bulunduğu, satıldığı dükkan. Hı-hı. Anlamında. Ama aynı zamanda tuhaf sözcüğü hani günlük dilde sıfat olarak kullandığımız haliyle hala devam ediyor. Hı-hı. Hala tanımlanamayan şeyler için kullanıyoruz.
Tuhaf.
Tuhaf. Garip değil.
Garip değil.
Garip biraz düşkünlük de içeriyor çünkü. Garip, gariban, guraba.
Ha, evet.
Ama tuhaf gerçekten tanımlanamayan, değişik. Tanımlanabilecek özellikleri bize vermeyen. Dolayısıyla sürpriz anlamında oradan gelmiş ana dilinde. Tuhafiye de bir bu hediyelik şeylerin, küçük şeylerin satıldığı dükkan olarak doğal olarak İstanbul'da açılmış.
İlk İstanbul'da mı?
Evet evet, İstanbul'da. Bildiğimiz ve İzmir'de. Evet,
ha, İzmir. Evet evet. Peki burada tuhaf şeyler mi varmış?
Tuhaf şeyler şöyle, hediyelik şeyler var özellikle. İzmir ve İstanbul'da açılmış. Kurdeleler. Renkli saten kumaşlar. Saten kumaşlar diğer kumaşlar gibi zaten Osmanlı'nın, yani 1800'lerden bahsediyoruz. Osmanlı'nın çeşitli kumaş üretim alanları olsa da nitelikli ince kumaşlar Bursa'nın yanı sıra yurt dışından da getiriliyor buraya. Ve astar kumaşlar, ipek dokuma astar kumaşlar tuhafiyelere geliyor. Çünkü onların enleri dar. Tuhafiyelerin özellikleri bugün de hala geçerli olan dar dokumaları satmaları. Ben de araştırırken
dar
çok eğlendim.
Dar dokuma derken eni dar. Ne güzel öğreniyoruz.
Dar dokuma milimetreden başlayan dar dokuma. Yani lastik yüzeyindeki dokumadan tutun da. Bugün hala dar dokuma olarak geçiyor. Örneğin arabalarımızdaki emniyet kemerleri ya da bu ekstrem sporlar deniliyor ya. Onların güvenlik sistemlerini kurdukları çeşitli kemerler, kablolar, halatlar. Yani kolaylıkla kesilemeyen, koparılamayan, üst üste dokumalarla sağlanan kablo gibi yapılar, iplikler.
O zaman örneğin şeyi de mi düşünmeliyim ben? İşte gemicilerin düğüm attığı tabii. kalın şeyler. O da bir dar dokuma.
O da bir dar dokuma. Yani metrelerce, örneğin 2 metreye sayısız metre boyunca dokuyabilir fabrikalarda bugün.
Ve bunlar tuhafiyede satılıyor.
Dar dokumalar tuhafiyelerde satılmış. İlk zaten oradan başlamış. Özellikle ince lastikler, biye denilen terzilik işi, çeşitli santimetreyle dokunanlar, su taşılar, danteller, ince danteller, çoğu yurt dışından getirilen. Yani 2 santimlik konfeksiyon dantelleri. Şimdi hepsi ben, tuhafiyelerde satılmış.
Hani önce şey deyince hani astar dedik, sonra kumaş deyince diyecektim ki ben de
kumaşçılar ayrı. Sadece
mefruşat mıydı o da? Onu sonra o kelimeyi soracaktım.
Doğrudur.
Ha, mefruşattı değil mi? Sadece kumaş var orada.
Mefruşat sadece kumaş satıyor.
Ama orada dar dokuma olmaz.
Yok, dar dokumalar tuhafiyede
satılıyor. Herkes kendi alanında bilsin yani. Tuhafiye yerini bilsin.
Tuhafiyelerin 2 müşteri grubu var. Kadınlar ve terziler. Terziler toptan alıyorlar ve bir seferde çok fazla alışveriş yaptıkları için belli terzilerin alışveriş yaptığı belli tuhafiyeler çok zenginleşmiş zaten. Kadınların da aslında kuaförler gibi sadece kendilerine ait alanları tuhafiyeler.
Kendine ait alanı.
Evet,
ne
evet.
Güzel.
Satıcılar ve üreticiler genellikle erkek. Kuaförlerde de hizmet verenler genellikle erkektir.
Doğru.
Fakat müşteriler kadın.
Kadındır.
Müşterilerin arasına bir erkek katıldığında hatta kendini nerede olduğunu bile bilemez. Yani hani tuhafiyenin kendi, bugün de öyle geçerli yani. Tuhafiyenin kendine ait bir ritmi var. Ve o ritmin getirdiği kadın diyaloglarının etkin olduğu bir dili var, kendine ait
ama
dili var.
Ama şunu da unutmamak lazım ki terzimiz erkek olabilir. Tabii. Ve o erkek terzi de tuhafiyeye gidip alışveriş yapar.
Toptan.
Ve kendini toptan ve kendini hiç de yabancı hissetmez, gayet hakimdir her şeye.
Zaten o terziler aslında gidip de böyle kadınlar gibi şu düğmeye bakayım, bu çıt çıt buna olur mu, şu ince dokuma işte astar şuna uygun mu gibi bir soruyla gitmiyorlar.
Gitmiyor. Onlar toptan
onlar
alıyor.
Onlar kalem kalem yazarak toptan alıp çıkıyorlar. Müşteriler yani satıcılarla diyalog içerisinde olan
esas
ve sohbet
kadınlar.
Ederek alışveriş yapan kadınlar. Kadınların kendilerine ait ev dışı zaman geçirdikleri bir yer olarak tanımlanmış 1940'larda dergilerde. Yani
sosyal
ev dışı
alan
zaman.
Sanki.
Evet evet, sosyal alan. Ve çok renkli bir alan, çok karıştırılabilecek bir alan. Zaten tuhafiyeler ve kırtasiyeler bugün bile hala bir şey almak için bile girseniz gözünüz oradaki başka şeylere
takılır. Başka şeyler alıp çıkarsınız yani, doğru.
Mutlaka bir dokunma hissi, bir karıştırma hissi, aa bu neymiş hissi verebilir. Dolayısıyla öyle bir yer tuhafiye. O yüzden de biz hem tuhafiyenin tuhaf sözcüğünden kökenine baktığımızda sürprizli şeylerden, hem de tuhafiye dükkanının o kurcalamaya müsait halinden yola çıkarak bölümümüzün adını tuhafiye olarak seçtik bu yıl.
Evet, şimdi gidenler evet kadın ve muhatapları genellikle erkekler oluyor. Yani oraya özür dilerim. Doğru söyledim değil mi?
Müşterileri kadın,
kişi, tamam.
Satıcılar ve üreticileri erkek.
Tam da oraya gelecektim. Satıcılar da şimdi kadınla diyalog konusunda bence iyi olmalı.
Tabii tabii.
Yani aksi, huysuz. Halbuki kadın diyecek şu çıt çıt sence buna olur mu? Buna böyle bir astar mı alsak diyecek. Ondan fikir istiyor çünkü
tabii,
orada.
Tabii,
yani
tabii.
Bir görüş istiyor. Çünkü tek başına karar veremiyor bazı şeylere.
Tabii.
Değil mi? O yani şey satıcının da bir özelliği var.
Bilgilidirler. Zaten bu tecrübeye sahip olan her kadın bilir ki gider sorarsınız bundan bu olur mu diye. Yani işte şöyle bir şey yapacağım.
Buradan etek çıkar mı?
Makreme örüyorsunuzdur mesela. Makreme çanta öreceksiniz. Ona uygun çanta sapı ararsınız. Onu tuhafiyeden bulacaksınız. Kıyafetiniz uymaz, kolları uzundur. Oraya bir lastik takmak istersiniz. Ama çok ince olması gerekir. İplik lastik. Onu dikiş makinesi kullanabilir. Elle mi dikilmeli onu oradaki satıcı bilir.
Bu fermuar acaba benim montu olur mu?
Olur mu işte.
Montunuz ne kadar? Aa getirmeyi unutmuşum. Ne yapacağız şimdi?
Getirmeniz hadi bir mezru alalım.
Nereye kadar onu hatırlıyor? Siz o zaman şu fermuar alın.
Yani her detaya hakimler ama, hatta uzmanlıkları var bugün
ama
de.
Ama Berna Hanım bir de şunu düşünün. Şey diyor ki satıcı diyor ki montunuzu getirmediniz mi? Hayır getirmedim diyor. Ondan sonra adam diyor ki gidip getirin diyor. Şimdi orada çözüm üreten bir satıcı olması da çok önemli.
Tabii.
Yani o kadıncağızın derdine deva olup aynı zamanda satış yapabilmek için de azıcık bir halden anlamak lazım.
Kesinlikle. Benzeri mesela düğmelerde vardır. Hmm. Bugün de geçerli. Hmm. Düğmeler tuhafiyelerin ilk kurulmuş anından itibaren geçerli. Düğme yapımı bambaşka bir alan. Düğmelerde de çeşitli şeyler var. Örneğin metal düğmelerin nerede kullanılacakları, büyüklüklerine göre iliklerin nasıl olacağı, örgü kıyafetler için örneğin bebek kazağı örüyorsanız kullanacağınız düğmeyi kumaşta kullanmanın farklılıkları var. Dolayısıyla da oradaki kişiler bu alanda uzmanlaşmış oluyorlar. Zaten iyi bir tuhafiye ise semtinizde bulunan ya da şehrinizde bulunan iyi bir tuhafiye ise oradaki çalışanlar öyle 3 yıllık 5 yıllık çalışanlar olmuyorlar. Onlar en az 10 yıllık çalışanlar
tabii.
oluyorlar çünkü alanının uzmanı oluyorlar. Yetiştirilmesi çok zor. Bugün Ankara'da hani isim vermeyeyim ama bir iki tuhafiyeyi ziyarette
Kızılay'da
bulundum
mı?
Ben. Evet Kızılay'da. Makas seçmeye çalıştığınızda makas için birisine sesleniyorlar. Ahmet abi gel makas soruyorlar
diye. Bu şey
diye.
Mi gittiniz ya İzmir Caddesi'nde.
Evet doğrudur.
Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi
yani o makas da bir uzmanlıktır. Yine mesela kırtasiyelerde de bulabilirsiniz kağıt makasını.
Tabii.
Ama kağıt makası ile kumaş makası ve dantel makası farklı
tuhafiyede
makaslar.
Hepsini bulabilirsiniz.
Tuhafiyede bulabilirsiniz ama tuhafiyede kağıt makası bulmanız zor.
Zor. Onu kırtasiye.
Çeşitli kumaş makasları var ve o Ahmet abi geldiğinde size soruyor neye göre keseceksiniz, ne keseceksiniz, hangi büyüklükte bir makas almalısınız ve hangi kalitede kullanmalısınız.
Aldınız mı sonunda sorduktan sonra?
Aldım.
Yoksa adamı sınamak için mi? Program için.
Yok hayır ben bir kumaş makası aldım.
Aldı. Dikiyor musunuz siz de?
Öyle bir gayretim var. Başarısız bir girişimciyim ama gayretli bir girişimciyim.
Kursa yani. Falan gittiniz.
Ben
de çok
iyi bir terzinin
de.
Kötü bir öyle olur ya hamarat annelerin tembel kızları olur. Ben o kategorideyim. Ama tuhafiyelerin bu dünyasını çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi ayrı bir dünyalar onlar. Tıpkı kırtasiyede olduğu gibi. Bir kendi dünyalarını oluşturma şansına sahip özel sektörler.
Kesinlikle.
Dolayısıyla da bunu yüzyıllardır devam ettiriyorlar. Avrupa'da ilk başlangıcı daha eski. Bizde daha sonra ortaya çıkmışlar. Çıktıkları andan itibaren de işte arkası dikişli ince çoraplardan tutun da renkli kurdelelere ya da dantellere ya da kopçalara ya da çıt çıtlara ki çok güzel bir isimdir çıt çıt Türkçesi ve düğmelere ait bir dünyaları var. Bütün bunları tek bir yerde bulabiliyorsunuz, uzmanından bulabiliyorsunuz. Şimdi bizim de aslında yapmaya çalıştığımız şey biraz bu sene. Bu renklilikte, bu çeşitlilikte, bugün tuhafiyeden bahsediyoruz belki ama giderek kendi tuhafiyemizin içindeki tuhaf şeyleri paylaşacağız. Ve bu renkte geçmişten bugüne hem edebiyattan örnekleriyle hem çeşitli dönem dergilerinden alıntılarla dinleyicilerimizin hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir bölüm hazırlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Çünkü bu başlığı da biraz buradan yola çıkarak hazırlamış olduk. Elimizdeki malzemeye diyeyim kabaca birikimimize baktığımızda paylaşmak istediklerimize baktığımızda tam da böyle bir dükkanı oluşturduğumuzu gördük. Gelecek haftalarda Calvino'nun görünmez kentlerinden bahsedeceğiz mesela. Hmm. Orada da çok tuhaf şeyler var. Hmm. Dolayısıyla hem bu tuhafiye başlığını hem de çeşitli örnekleri, dediğim gibi örneğin 1940'larda basılmış görgü kuralları kitaplarından, Adab-ı Muaşeret'ten ve kimi zaman tuhaf şeylerin katalogları oluşturulmuş tarihte. Onlardan yararlanarak dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ama dediğim gibi tuhafiye çok özel bir alan. Biraz önce dar dokuma dedik ya. İnsanı şaşırtan, ilk başta hem bildiğiniz kelimelerle oluşturuluyor. Dar ve dokuma mesela. Ama ne olduğunu çok bilemiyorsunuz evet, ya. Evet. Hayal etmek biraz zor oluyor ve öğrendikçe şaşırıyorsunuz. Böyle üstü renkli renkli olan dağcılarımızın kullandığı halatların da bir kısmının aslında tuhafiye sektöründen ortaya çıktığını öğrendiğinizde. Tıpkı bunun gibi bizim hayatımızda da bazı şeyler var. Biliyoruz, kelimeler yan yana geldiğinde anladığımızı düşünüyoruz dar ve dokuma gibi, ama içine girdiğimizde şaşırıyoruz. Biraz bunlardan da bahsetmek istiyoruz biz bu bölümde. Kelimeleri biliyoruz, ikisi yan yana geldiğinde bildiğimizi düşünüyoruz dar ama dokuma, düşününce tıpkı dar dokuma gibi, yani düşününce ne demek istedin tam da anlayamadığımız ama iç dünyasına anlatınca, girdiğimizde aa buymuş, demek bu da buradan geliyormuş diyeceğimiz çeşitli derlemelerimizi bu bölüme sakladık.
Çok güzel, çok heyecan verici. Yani bu tuhafiyede galiba biz hep öğrenerek gezeceğiz gibi geliyor.
Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok canlı bir alan.
Bugün çünkü dar dokumayı cebe koyduk.
Evet evet. Gelecekte de benzerleri olacak ve her seferinde bu tuhafiyeyi ve bu alanı hatırlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi biraz önce Oya Hanım'ın anlattığı sizin de katkılarınızla bir yılı bitirdik ve 2023'ü düşündüğümüz zaman tam da öyle bildiğimizi düşündüğümüz kelimelerle biz çok farklı dünyalara açılmış bulunduk. İster istemez hayat bize sundu. Önümüzdeki günlerde daha iyilerini, daha neşelilerini, daha huzur vericilerini inşallah göreceğiz. Ama her gördüğümüzde alıştığımızın dışında anlam dünyamıza katabileceğimiz neler var onlara bakacağız.
Harika.
Alışkanlıklarımız çünkü bizi daraltıyorlar.
Doğru.
Ve fırsatları kaçırıyoruz. Bizim gayretimiz aslında biraz da bu fırsatları zamanında yakalayabilmek.
Evet. Hani şu şey miydi o zürafanın şeye girmesi? Tuhafiye mi giriyordu o?
Yok, fil o züccaciyeye
giriyordu değil mi? Yani tuhafiyedekiler pek öyle kırılan dökülen şeyler yok, değil. Yok. O yüzden hani dinleyenlerimiz çok rahatlıkla o dokunabilirler bizim anlatacağımız şeylere. Ondan sonra diyoruz mıncıklayabilirler.
Tabii çünkü bir yünciye hani girmiş gibi olabilirler tabii
şimdi
ki.
Bir taraftan tuhafiyelerde yün de var.
İlk başlarda yokmuş o, yok, çok sonradan.
Yok, şimdi var ama değil mi?
Evet, 70'lerde toparlanıyorlar. 70'lerin başı, 60'ların sonunda toparlanıyorlar. Hepsi birleşiyor. Ama hala kumaşçılarla tuhafiyeler ayrı. Ama ilk başlarda yüncüler ayrı, tuhafiye ayrı, mefruşat ayrı. Ama zamanla yüncüler ve tuhafiyeciler birleşmişler. Çünkü 50'lerde yünler ya yurt dışından getiriliyorlar ya da bizdeki üretimler sınırlı olduğu için yüncülük daha küçük dükkanlarla ve elden ele yürümüş ama sonra birleştirilmişler. Bugün tuhafiyelerin o kadar büyük olmasının sebeplerinden biri de bu.
Doğru. Ama yani bir taraftan hani tıpkı işte bir şey diyelim ki astarı tuhafiyeden alıyorduk değil mi?
Evet.
Tamam, alabiliyoruz onu. Gittiğinde işte onunla beraber fermuarı da, düğmeyi de, ipliğin rengi de, onlar da düşünülüyor.
Tabii,
İşte
tabii.
Bir şey öreceğiniz zaman da işte şiş.
Tabii tığlar, şişler, ipler, dantelipleri.
Tabii o işte buna fermuar mı olacak, düğme mi olacak? O yüzden yani her şey elinizin altında olması açısından bence çok mantıklı bir dükkan.
Ve aslında üretime çok katkı sağlayan bir sektör.
Kesinlikle.
Bugünlerde sıfır atık projelerini duyuyoruz sıklıkla uygulandığını. Geri dönüşümü ya da ne diyorlar İngilizcesi upcycle, yani elinizdeki atıktan diyeyim.
Değerlendirme mi?
Onu daha yüksek, yani tekrar değerlendirmek. Tamam. Geri dönüşüm değil de üst dönüşüm gibi belki upcycle verilebilir. Recycle yerine upcycle yapın gibi İngilizcesini söylüyorlar. Yani elinizdekinden bir sanat ürünü oluşturmak, elinizdekinden farklı bir alana hizmet edebilecek bir ürün oluşturmak. Örneğin pet şişeyi alıp kumaş yapabilirsiniz belki. Hı. Suya dayanıklı ama pet şişelerin kullanılamayan alanlarından siz eğer bir sanat eseri ya da görme engelliler için hı. çeşitli tabelalar oluştururken hı. onu ham madde olarak kullanmaya başlarsanız hı hı. o zaman onu bir üst kullanıma sunmuş oluyorsunuz. Oo, çok güzel. Sanat eserine çevirebilirsiniz. Aslında tuhafiyeler elimizde kalanların yeniden daha üst kullanıma sunulması için bir aracı sektör. Yani artık ipten kazak örmek çok 80'lerde bizim bıraktığımız bir şeydi. Ben 70'lerin çocuğuyum. Dolayısıyla bunu bilebiliyorum. Bizim çocukluğumuzda hiçbir şeyin atılmadığını biz biliriz. Kaçan çoraplar asla atılmazdı. Örneğin ne hanımların ince onlarla? Çorapları.
Şey
dikilirdi, örülürdü. Örmeciler vardı.
Paspas mı yapılıyordu?
Paspaslar yapılırdı, ipe çevrilirdi. Kilimler yapılırdı evlerde hı. kullanılmak üzere. Hı. Biz onları bıraktık. 80'lerde bir devrim yaşadık tüm hı. dünyada. Hı hı. Ve artık tüketim hoş görülür bir şey oldu. Sonra da gereklilik oldu. Biz bugün aslında yeniden hatırlıyoruz. Ve hı-hı. bu alanda yapılan işler de tuhafiye sektörü buna hizmet ediyor aslında. Hı-hı. Bir takım yeni araçlar eklenerek kullanıma sunulacak bir takım işte fermuarlar, çıtçıtlar söylediğimiz hı-hı. gibi renkli ipler başka şeylerle birleştirilerek 40 yama yapılarak hı-hı. gerekirse yeniden kullanıma sunuluyor. Dolayısıyla hı-hı. biz kendi kültürümüzdeki bu upcycle dedim ya yeni üst versiyonla hı-hı. kullanılmak. Hı-hı. Biz bunu yurt dışından çeşitli kaynaklardan öğrenmiş olabiliriz ama bizdeki 40 yamayla birleştirdiğimiz zaman aa bu bizde varmış diye biliyoruz ya. İşte biraz önceki dar dokuma gibi oluyor. Hı-hı. Bildiğimiz bir şeyi yeniden bulmuş oluyoruz. Yeni bir dünyada bulmuş oluyoruz. O da çok anlamlı oluyor. Bugün 40 yama yapmak isterseniz de yine bir tuhafiyeye gitmemiz gerekiyor. Başka hmm. türlü yapamıyoruz. Ve 40 yama için özel kumaşlar var. Orada ara kumaşlar, bağlayıcı kumaşlar. Onlarla yapmak mümkün.
Bu da çok keyifli bir iş olmalı.
Evet,
bence.
2024'te bize böyle zamanlar vermesini ümit ediyorum.
Bir de belki
ki
40 yama yapmak
yapalım.
Bizim gibi böyle dikme, dikiş konusunda pek becerikli olmayanlar için daha...
Evet, güzel bir alan güzel olabilir.
Onu yapabiliriz
evet,
belki.
Evet, eksiğimizi sanatmış gibi gösterme ustalığına ulaşabiliriz.
40 yama biz patchwork deriz değil mi?
Tabii tabii.
Tamam.
Biz 40 yamayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi 2024'ten umudumuz bu yönde olabilir. Bu tür alanlara vakit ayırabilelim. Evet. Keyifle bakalım, hobiler evet. edinelim evet. ve dediğimiz gibi eksikliklerimizi hı-hı. sanatmış gibi gösterme erdemine ulaşalım inşallah.
Harika. Evet sevgili dinleyenlerimiz sizler de sanırım yani biz açıklayabildiğimizi düşünüyoruz. Diyeceksiniz ki ya bu programda bu bölümün adı neden tuhafiye? Tuhafiye çünkü dedik ve Elif Berna Kutluata dil ve iletişim uzmanı bize bu bölümün isminin neden böyle olduğunu yani sizin arayacağınız her şeyi tuhaf diyebileceğiniz her şeyi ne ilgisi var ben bunu hiç bilmiyordum dediğiniz şeyleri de öğrenmek ve bir taraftan kanıksayıp hayatımıza geçirebilmek anlamında da önemli katkı sunacak bir çalışma olacak tuhafiye dükkanındaki gezintiniz Hoş Sohbet Sokağı'nda. Şimdi artık veda zamanı geliyor. Bir de ben sizin hani 2024 ile ilgili dileğinizi alayım. Sizin yüreğinizden hani böyle şey demeyin bana yani işte sağlık barış falan değil. Biraz özel olsun. Siz ne istiyorsunuz? Peki. Özel olsun.
Ben 2024'te daha fazla dinlemeye meyilli insanlar görmek istiyorum
Ay,
açıkçası.
Ne güzel.
Söyleyecek çok sözümüz var
o
ama dinleyecek
işte.
Kulaklar çok
Her
olmayabiliyor.
Her pazartesi sohbet sokağında benim o.
Kesinlikle. Dinlemeye daha açık insanlarla karşılaşmayı ümit ediyorum hepimiz için. Çünkü dediğim gibi söyleyecek çok sözümüz var ama dinleyecek kulaklar bulmakta güçlük çekiyoruz. Ve dilerim 2024'te biraz böyle bir... Evet ya şu anda sakin olabilirim. Acele etmeme gerek yok diyebileceğimiz
İnşallah,
zamanları daha çok hatırlayalım.
Ama yapabileceğimi zannetmiyorum.
Neden olmasın? Bir söz vardır. Hayat ummadığı şeyler getirir insana diye. Bu ummadığımız şeyler bazen maalesef karşılaması zor şeyler olabileceği gibi Doğru. hiç ummadığımız kadar güzel şeyler de olabilir.
İnşallah.
Dolayısıyla bu ummadığımız şeylerin bunu hiç ummamıştım ama iyi ki olmuş diyeceğimiz şeylere yönelmesini çok arzu ederim.
Çok güzel. Pazartesilerimiz çok güzel geçecek Hoş Sohbet Sokağı'nda. Ben aldım mesajı. Sevgili dinleyenlerimiz ister misiniz şimdi tuhafiye dükkanından Can Yücel'in dizeleriyle birlikte çıkalım? Ne tuhaf şey yaşamak. Ne tuhaf her tarafım. Titreye titreye titreye. Ne tuhaf ölüyorum. Tuhafiye dükkanıyım sanki. Tuhaf bir aşk kalmış içimde. gözüm arkama tuhaf bakacak. İşte ömrümüzden bir yıl daha geçti. Neler kaybettik? Biz insanlar tuhaf mahluklarız. Sadece takvimin tayin ettiği bir tarihe bir durağa gelince hemen kazancımızı, kaybımızı hesaplamaya başlarız. Hesapsız yaşanmaz diyeceksiniz. Sanki hesaplı yaşanabiliyor mu? Esas mesele yaşamaktadır. Hesapta değil, demiş Fikret Adil. Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Burada bir tane portakal.
Doktor Jacob, ve her fikre.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.